Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Hazreti Mevlana'nın Gönül Dergâsı'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Akıl İsrafı başlıklı yazısını sunacağız. İsraf, bir nimetin ziyana dönüştürülmesidir. Bir nimet, kullanılmasının muvafık olduğu sahada ve ölçüde kullanıldığında fayda verir, rahmet ve şifa olur. Fakat sahası ve ölçüsü dışında kullanılması, onu zehir eyler. Şifa olacak bir nimeti zehir kılmakta hem o nimeti israf etmek, hem de zehirleşmiş bir nimeti kullanarak kendine yazık etmektir. Maddi nimetlerin israfından daha beteri manevi ikramlara yazık edilmesidir. Bu mücerret manevi ikramların en ehemmiyetlisi ilim ve tefekkür vasıtası olan akıldır. Nimetin kadrini bilmek için evvela gayesini idrak etmelidir. Cenab-ı Hak ilmi neden hayvana vermedi de insana verdi? Cevabı insanın yolculuğundadır. Rabbimizin akıl kuvvesini insana vermesi ancak marifetullah tahsili için bir vasıtadır. Akıl, insanı doğru istikamete sevk edecek, iman anahtarı keyfiyetinde bir tefekkür içindir. İlim bir sebep olacak, sebepleri bulduracak, sonunda da müsebbibe götürecek. Yani sebepleri de yaratan, Allah'ı buldurmayan bir ilim, faydasız bir ilimdir. Kuru bir emektir. Yunus Emre Hazretleri ne güzel tarif etmiştir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. İlim insanın kendini bilmesine hizmet edecek. Haddini bilen insan, acziyetini idrak eden insan, akıl ve tefekkür sayesinde bütün bu nimetleri veren Rabbini tanıyacak. Ben aciz bir kulum, sen ya Rabbi diyecek. Ashab-ı kiram bu tahsili 23 senede ikmal etti. Onun için evlatlarımıza verebileceğimiz en büyük tahsil Cenab-ı Hakk'ı sevdirebilmek, Resulullah'ı sevdirebilmek ve müminleri sevdirebilmektir. Bunun dışındaki tahsillere heves etmek de evlatlarımıza yazık etmektir. Cenab-ı Hak Asr suresinde hüsrandan kurtulanları tarif ederken hakkı tavsiye edenler buyurmaktadır. Üzerimizde en çok Cenab-ı Hakk'ın hakkı var. Sonra Resulullah Efendimizin hakkı var. Bu hakları ödemek ve vefalı bir kul olmak için her nimeti yerinde kullanmak ve israf etmemek boynumuzun borcudur. Akıl böyle bir tefekküre hizmet etmesi gerekirken, gafil ve nadan insanlar akıllarını cinayetlerine, cürümlerine, israflarına ve günahlarına gerekçe kılarlar. Gafil insan ne yaparsa kendince bir mantığa oturtur. En büyük cinayetleri işleyenler bile cürümlerine bir mantık kılıfı uydurabilmiştir. Ancak bu cerbezelerin hakikat karşısında hiçbir kıymeti yoktur. Şeytan ilahi talimata karşı geldi. Adem'e secde edin emri hususunda Allah'a isyan etti. Fakat bir mantık kılıfı uydurarak beni ateşten yarattın, onuysa topraktan yarattın dedi. Bu sebeple aklı israf edenlerin ilki odur ve bizlere en mühim ibrettir. Demek ki insan için hak ve hakikati tespitte iyi ve doğruyu tayin etmekte akıldan daha üstün bir merci vardır. O da ilahi talimatlardır. Yani Kur'an ve sünnettir. Hazreti Mevlana evvela aklı Kur'an ve sünnet mihengine vurmaya davet eder. Ey hak yolcusu! Akıl şehvetin zıttıdır. Şehvete esir olmuş kişiye akıllı deme. Şehvet dilencisi olan kişide bulunana akıl değil, vehim de. Gerçek akıl altınsa, vehim de sahte altındır. Vehimle aklın kıymeti, mihenge vurulmadan ayırt edilemez. Her ikisini de çabucak, mihenk bulunan yere götürüp dene. Akılla vehmin, miyar ve mihengi, Kur'an'la peygamberin sünnetidir. Bunlarla kıyaslanınca akıl mı, vehim mi olduğu belli olur. Zaten mihenk taşı sahte olanlara gelin diye meydan okur. Kur'an ve sünnet mihengine vurulmamış akıllar insanı daha arif, daha zarif ve daha faziletli hale getirmez. Aksine daha kurnaz ve daha becerikli bir mücrim haline getirir. Nitekim ilmini irfan haline getirememiş bir kimse, faraza hukuk tahsili gördükten sonra hak ve adalet tevzi edeceği yerde bir zalim veya cellat kesilebilir. Keza tıp tahsili yapmış bir kimse de şifa dağıtacağı yerde bir insan kasabı haline gelebilir. İlmi kabiliyetine rağmen merhamet ve muhabbetten mahrum bir amirse emri altındakilere zulmeden bir gaddar oluverir. Böyle kimseler bir cahilin yapamayacağı zararı ilim sayesinde kat kat fazlasıyla ve kolaylıkla irtikab edebilirler. İlimlerini yanlış yönde kullanarak israf ettikleri için de ebedi hüsrana duçar olurlar. İman ve ahlak olmadan aklın mutlak olarak hakikati gösteremediğine misaller çoktur. Mesela, İslam hür veya köle, zenci veya beyaz, Arap veya Arap olmayan her insanın Allah'ın huzurunda eşit olduğunu bildirmiştir. Tek üstünlük iman ve takvadadır. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ise bu büyük hakikatlere karşı "Böyle din mi olur? Ben bir köleyle bir mi olacağım? O talihine küssün." dedi. Ebu Leheb ise bir gün "Ya Muhammed, ben sana iman eder, Müslüman olursam bana ne verilir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir." buyurdu. Ebu Leheb, "Onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mıdır?" diye öfkeyle sordu. Peygamberimiz, "Daha ne istersin?" buyurunca Ebu Leheb, "Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım, bu dine yuh olsun," diye edepsizce bağırdı. Nuh aleyhisselamın kavmindeki kibirli müşrikler de "Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç?" dediler ve fakirleri yanından kovmasını istediler. Nuh aleyhisselam şöyle cevap verdi: "Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahilce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey milletim, onları kovarsam Allah'ın karşısında bana kim yardım edebilir? Düşünmez misiniz?" Aynı şekilde Mekke müşrikleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, çevresindeki fakir Müslümanları hiç değilse kendileri geldiğinde yanından uzaklaştırmasını istediler. Habbab radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır: Mütekeb bir müşriklerden Akra bin Habis ile Uyeyne bin Hısn Allah Resulü'nün yanına geldiler. Onu Bilal, Suheyb, Ammar, Habbab gibi fakir ve kimsesiz Müslümanlar arasında otururken buldular. Çevresindeki bu zayıf Müslümanları hor ve hakir görerek Efendimiz'e, "Bizim için bunlardan farklı bir meclis tahsis etmeni isteriz. Böylece Araplar bizim bunlardan üstün olduğumuzu anlasınlar. Biliyorsun ki bize Arap kabilelerinden bir takım elçiler ve heyetler gelir. Onların bizi bu kölelerle birlikte görmelerinden utanırız. Dolayısıyla biz gelince onları yanından uzaklaştır. Seninle işimiz bittikten sonra yine istersen onlarla otur," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müşriklerin hidayetle şereflenmelerini ümit ederek "Olur," buyurdu. Onlarsa "Olur demen yetmez, bizim için bunu yazılı hale getir," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ali'yi çağırdı. Bir de yazdırmak için sayfa istedi. Biz bir köşeye oturuyorduk. O esnada Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeleri getirdi: "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları, müşriklerin taleplerini kabul ederek sakın yanından kovma. Eğer onları yanından kovarsan zalimlerden olursun. En'am 52. Bu kibirli ve mağrur kişiler gayet akıllı kişilerdi. Fakat nefsaniyete teslim olmuş akılları onları bu çirkin halden uzaklaştırmadı. Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın bu talimatını yaygınlaştırdı. Garip, kimsesiz ve fakirleri her meselede kucakladı. Onların bilhassa sevinç zamanlarında mahzun edilmemesi için şöyle buyurdu. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Bu sebeple Rabbimiz bu ahlaktan uzak, çirkin vaziyete cahiliye, cahillik dedi. Bugün de aynı şekilde bir cahiliye yaşanmıyor mu? Dünyanın ahvali ortada. Bir tarafta zalimler, bir tarafta dramlar. Bir tarafta açlıktan ve susuzluktan ölen Afrikalılar, diğer tarafta çok yemekten, obezlikten ve oburluktan hastanelik olan ve açları hiç düşünmeyen vicdan mahrumları. Bir tarafta mazlumların inleyişleri, diğer tarafta zalimlerin kahkahaları. Üstelik bugün medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar, güya akıl, bilim, insan hakları ve hümanizm ve benzeri esaslar üzerinde ilerlediğini iddia ediyor. Fakat fiiliyata bakıldığında, menfaatine dokunmayan zulümlere seyirci, hatta zalimlere destekçi ve alkışçı. Peygamberimiz ise adalet ve insanlığı nazariyatta olduğu gibi fiiliyatta da en muhteşem şekilde sergiledi. Müslümanlar Bedir'den Medine'ye dönerken bineklerine esirleri de sırayla bindirdiler. Bunlar iman etmemiş olsalar da insanlıkta bizim eşimizdir dediler, merhamet ettiler. Bir bu manzarayı düşünelim, bir de bugün Suriye'de yaşanan ve yıllardır kasten dindirilmeyen zulüm ve vahşetin sergisini düşünelim. Sadece gardırop farkıyla iki cahiliye devri. O günün zalimleriyle bugünün zalimleri arasında değişen tek şey kılık kıyafet. Aynı zulüm, aynı gaddarlık, aynı vahşet. Dünün cahiliye insanı kız evlatlarını diri diri toprağa gömüyordu. Bu cinayeti de çürük aklıyla bir takım bahaneler uydurarak meşru görüyordu. Bugün de kürtaj kasapları hayat beşiği olan ana rahmini bir cinayet mekanı kılıyor. Rahatını ve ten konforunu bozmak istemeyen bedbahların evlatlarını kürtaj cinayetiyle kolunu kafasını keserek öldürüyor. Bu vahim fecaati işleyen vicdansızlar hiç düşünmüyorlar ki rahatlarına engel gördükleri o evlat belki de Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıydı. Büyüyecek de annesine ve babasına ihtiyarlığında adeta bir baston olacaktı. İşte vahiden uzak bir aklın getirdiği cinayet, acı vahşet. Bu vahşeti de ilahi talimatlardan uzak akıllar meşru görüyor, hatta müdafaa ediyor, kadının hakkıdır diyor. İşte bir tarafta nefsaniyet ram olmuş bir akıl ki, aklı bu şekilde israf etmek, nefsani aklın putperesti olmaktır. Diğer tarafta Kur'an ve sünnetin istikametinde hakikati tefekkür ettiren bir akıl. Biri hikmete götüren akıl, diğeri zulme götüren akıl. Buradan anlaşılması gereken bir hikmet de şudur. Gafillerin ve nadanların elindeki ilim ve teknik topluma büyük bir zarar vermektedir. Dolayısıyla ilmin herkese değil ancak ehline verilmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz buyurur, layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer. Mevlana Hazretleri bu hakikate şöyle temas eder. Hünerli, bilgili kişi iyidir ama iblisten ibret al da, bilgilerin kalbinle ahenk teşkil etmezse kendine fazla değer verme. Unutma ki Hakk'ın rahmetinden kovulmuş olan mel'un iblis, yüz binlerce yıl Allah'ın en yakınlarından biriydi, meleklerin emiriydi. bilgisi ve ibadetiyle gurura kapıldı, nazlandı, Adem aleyhisselamla uğraştı. Onu küçük gördü de pislik gibi rezil oldu gitti. Şeytan aklı israf etmenin en kadim misalidir. Bize dehşetli bir ibrettir. Çünkü o aklı ve ilmi sayesinde meleklerin meclisine yükselmişti. Lakin akıl nimetini aklı kendisine veren Allah'a karşı cidalde kullanmaya kalkma küstahlığı gösterince varlığın en rezili olarak huzurdan tard edildi. Velhasıl ilk cidal şeytanla Hak Teala arasında başladı. Kendisini yaratan ve kendisine akıl verene karşı mücadele etti ve rezil oldu. Allah Teala ona "Sen mi üstünsün, Adem mi?" demedi ki. Oysa teslimiyet yerine kıyası seçti, kendini beğendi, kibirlendi, secde etmedi. Belki şeytanın o parlak aklı gurura mağlup düşmeyip de basiretli ve teslimiyetli olsaydı, bencilliğe sarılıp da kendi kıt aklını ve isyanını beğeneceğine, ilahi aşka sarılıp da Cenab-ı Hakk'ın ilahi hükmüne razı olsaydı, iblis namıyla aşağıların aşağısına yuvarlanmazdı. Ebedi kovulmuş ve tahkir edilmiş olmazdı. Bu bakımdan en lanetli vaziyet şeytanlıktır. Ona avane olmaktır ve öyle toplulukların girdabına düşmektir. Unutmamalı ki din ve iman evvela muhabbet ister. Zira iman zihinle tasdik değil, kalple tasdiktir. İman ve ebedi felahsa muhabbet ve aşk ister. Nitekim Arap'ın dört dahisinden biri olan Velid bin Muire şöyle demişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif'in ulusu Amr bin Ümeyr dururken Kur'an Muhammed'e mi inecek? Velid Kur'an'ın belagat ve fesahati karşısında aciz kaldı. Kur'an'ın hak kitabı olduğunu vicdanen kabul etti fakat nefsaniyeti yüzünden reddetti. Allah'ın iradesinde hata aramaya kalkacak kadar ahmaklığa duçar oldu. Kur'an-ı Kerim'de de onun küstah sözleri şöyle reddedildi. Ey Habibim, onlara de ki, Rabbinin rahmetini onlar mı tevzi ediyorlar? Zuhruf 32. Velid küfür içinde helak oldu gitti. Nefsine mağlup olunca bir dahinin aklı hiçbir ehemmiyet ifade etmedi. Bir viraneye döndü. Aklı veren Allah'tır. Aklı veren Allah'a karşı tavır almak, iblisin kölesi olmaktır. En feci şey şeytan ümmetinden olmaktır. Bu hakikatlerin ifadesi karşısında dinin akıl dışı olduğu zannedilmemelidir. Din aklidir. Çünkü onun izah olunabilen sır ve hikmetleri akılla idrak olunur. Ancak din aynı zamanda akıl üstündür. Çünkü aklı da yaratan zatın katından gelmektedir. Bu sebeple kader, ilahi emir ve yasakların hikmetleri, miraç, mucize ve ölülerin diriltilmesi gibi hususlar akıl üstündür ve müminin bunlar karşısında edeple teslimiyet göstermesi icap eder. Bu teslimiyeti gösterenler huzura kavuşmuş, gösteremeyenlerse kusurlu aklın çıkmazlarında kaybolmuşlardır. Aklın kader ve benzeri hakikatleri idrak etmekten ne kadar aciz olduğunu Cenab-ı Hak Kehf suresinde Hazreti Musa ve Hazreti Hızır kıssasında bildirmektedir. Zira hadiselerin zahir ve batınları vardır ki akıl sadece zahirle hükmettiği için iç yüzünü bilmediği, sır ve hikmetlerinden habersiz olduğu meseleleri tahlil edemez. Etmeye kalkarsa hataya düşer. Bu bakımdan feylesoflar, aklın putperesti olarak girdaplarda boğulurlar. Hakikatten uzaklaşırlar. İmam-ı Gazali'nin ikaz ettiği gibi bazı hususlarda küfre ve sapkınlığa düşerler. Feylesoflar aklı vahyin dışında kullandıkları için kendi fikirleri hiçbir zaman tatbik edilememiştir. onların fikirleri gerçek bir huzurla buluşamamış, pratikten mahrum bir nazariyat olarak kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplarda mahpus kalmıştır. Hayata geçirilebilen fikirlerin ömürleri gayet kısa sürmüş ve ne kendilerine ne de başkalarına saadet getirmiştir. Nitekim hiçbir filozofun görüşlerini hayatına tatbik ederek saadet ve selamete ermiş bir toplum gösterilemez. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, ilahi vahiden uzak olduğu için onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş bir kimse göremeyiz. Çünkü filozofların kalpleri tasfiye, nefisleri teskiye görmemiş, fikir ve fiilleri de vahyin müstesna yardımlarıyla olgunlaştırılmamıştır. Bu sebeple sistemleri de konferans salonlarından veya kitap satırlarından dışarıya çıkamamıştır. Kelam alimleri ise aklı vahyin içinde kullanırlar, bir noktaya kadar devam ederler. Fakat aklın bittiği yerde kalırlar, ötesine geçemezler. Geçmeye kalkarlarsa filozofların vaziyetine duçar olurlar. Sofiye ise aklın bittiği yerde aşk ve teslimiyetle yola devam ederek huzura kavuşur. Çünkü teslimiyet erbabına satırlarda olmayan hikmetler verilir. Aklın çözemediği düğümler ancak hikmetle çözülür. Onlar hikmete ram olarak aklın hududunu aşan meselelerde de yakine ulaşırlar, itminana ererler. Gönüllerinde hiçbir şüphe kalmaz. Böylece onlar hikmet deryası haline gelirler. İşte Mevlana ve emsali hak dostları. İşte gönülleri asırlardır inşirah veren hikmetlerle dolu eserleri. Hazreti Mevlana, din sahasında aklı aşan noktalara şöyle temas etmektedir. Akıl aşkın şehrinde merkep gibi çamura battı kaldı. Aşkın ne olduğunu akıl değil yine aşk açıkladı. Din hayran olmaktan başka bir şey değildir. Din işindeki bu hayranlık bu işlere akıl erdiremediği için hakikat kıblesine sırt çevirmek değildir. Bilakis dostun mest ve müstagrakı olarak sır ve hikmetler karşısında hayretlere gark olmaktır. Akıl eğer vahiy potasında erir ve teslimiyetle gönle tabi olursa, aklı selim halini alır ve hikmetlere ulaşır. Ayet-i kerimede buyrulur. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Bakara 269. Bu ayet-i kerime gibi 16 yerde Cenab-ı Hak akıl sahiplerini tebarüz ettirmiştir. Müfessirler, ulul elbab tabiriyle nefsani heva ve hevesten arınmış, Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehilerini idrak edebilen, ilahi azamet tecellileri olan kevni ayetleri tefekkür edebilen, basiret sahibi bir akla sahip olan müminlerin kastedildiğini bildirmişlerdir. Bu vasfa sahip arif gönüllü, basiret sahibi hak dostları, kainattaki ilahi sanat eserlerine derin bir kuyuya bakar gibi nazar ederler. Oradan mana iklimlerine yol alırlar. Duyan bir gönlün, gören bir kalbin halini ifadeye kelimeler yetişmez. İşte böyle bir kalbi hassasiyetle kainatı seyredenler, Rabbimizin sergilediği sonsuz harikalardaki ilahi sanatın zevkine ererler. İşte bu sahada kendisinden istifade edildiğinde akıl ne muazzam bir nimettir. Aklı kendi takati dışına sevk etmekse onu boğmak olur. Devrimizde şüphecilik aklın bir semeresi olarak methedilmektedir. Bir takım şuursuz bilgiçlerin de teşvikiyle dini mevzularda şüphe ilka edilmektedir. Halbuki inanç sahasında Kur'an ve sahih sünnet hakikatlerinde hiçbir şüphe yoktur. Rabbimiz Kur'an'ı kendisinde hiç şüphe olmayan kitap olarak vasfetmiştir. akıl görmediği ve bilmediği, vahiy, melek, ölüm, ötesi ve ahiret gibi gayba ait hususlarda şüpheye boğulursa iman ve yakine ulaşamaz. Böyle sahalarda imanın selametine girmek gerekir. Feridüddin Attar Hazretleri bu tür şüphe ve vesveselerin manasızlığını şu teşbihle anlatır. Önünde içinde bal olan bir kase olsa, bir çocuk gelip bu kasede zehir var dese, elini derhal o baldan çekersin. Bunu söyleyen bir çocuktur demezsin. Ey insan, bunca peygamber seni uyarmış, tuttuğun bu yol seni zorluklara duçar eder demiş. Niçin onca kıymetli zatın sözlerine tabi olup o yolu bırakmıyorsun? Zira ebedi kurtuluş için aklı kendi sahasında ve kendi gücü dahilinde kullanmak zaruridir. Aklın takati dışındaki mevzuları tefekküre kalkışmak da tefekkürün diğer bir israfıdır. Allah'ın sıfat tecellilerini, Kur'an, kainat ve insanın kendi yapısındaki hususiyetleri tefekkür etmek zaruridir. Lakin Allah'ın zatı üzerinde düşünmek, kaderin sırrını ve hikmetini bütünüyle çözmeye çalışmak gibi beşer takatinin üstündeki mevzularda tefekküre kalkışmak bir nevi zihin israfıdır. Bu hal Kur'an ve sünnet tarafından da men edilmiştir. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz onun sonsuz kudretini idrak edemezsiniz ve kadrini ona layık bir surette asla takdir edemezsiniz. Cenab-ı Hak insana aklı başlıca iki sebep için lütfetmiştir. Azamet tecellilerini tefekkür edebilmesi, nimetlerine teşekkür edebilmesi. Gafil insan aklını bin bir şüphe ve vesvese çıkmazlarına sokar da tefekkür ve teşekkür gayesinde kullanmaz. Mesela kendisine bir buket çiçek verene teşekkür eder de o çiçekleri yaratana teşekkürü düşünmez. Dört mevsimin her birinde kendisine çeşit çeşit çiçekler, meyveler ve sebzeler ikram eden Allah'a şükretmeme nadanlığında bulunur. Şükürse Allah'ın verdiği bir nimeti veriliş gayesine göre kullanmaktır. Gören göz, düşünen akıl, mal, rızık, nefes, sıhhat. Bunların her biri nimettir ve Allah'ın rızasına muvafık bir şekilde kullanmaları gerekir. Sadece dille şükür kafi değildir. Hem dille şükretmek hem de dildeki şükrü fiile çıkarmak icap eder. İnsan kendisine kulluk gayesiyle verilmiş aklıyla sığ sularda bir miktar yol alabilir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fizik kanunları gibi ilimleri keşfedebilir. Dünya imkanlarıyla bir takım fenler ve teknikler geliştirebilir. Fakat bunlar sığ sulardır. Aklının putperesti olan feylesoflar, aklın kendi sığ havuzunda mesafe kat edebilmesine aldanarak, haddlerini aşarak okyanuslara açılmaya kalkarlar. Halbuki karşısında bulundukları mücerret hakikatler okyanusunun derinliğinden de, enginliğinden de, içindeki fırtına ve girdaplardan da habersizdirler. Böylece hiç bilemeyecekleri bir meçhullük okyanusunda sonsuz derinliklere kulaç atmaya kalkışır, boğulur giderler. Velhasıl, toplumlar kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin ruhuyla selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup tasavvufi hikmetlerle kemale ermiş olan dervişlerin ruhudur. Cenab-ı Hak kalplerimizde iman ve teslimiyeti kuvvetlendirsin. Aklımızı vahyin muhtevasında ilahi azamet tecellilerini tefekkür vasıtası olarak kullanabilmemizi nasip buyursun. Verdiği nimetleri israf edenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenler, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2017 sayısında yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Akıl İsrafı başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.